Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri, bendeniz Mehmet Ali Duran. İlahi Nefesler programımızda sizlerle birlikteyiz efendim. İmam Gazali Hazretlerinin Kimya-i Saadet isimli eserinden okumalar yapıyorduk ve bugün 14. bölümde Ruhani ve Cismani Haller bölümündeyiz. Eğer bu anlatılanların hepsi bütün alimlerin muteber kitaplardan anlattıklarına muhaliftir. Zira alimler buyurmuşlar ki, azabın halleri taklit ve işitmekten başka şekilde anlamak imkanı yoktur. Zira idrak ve basiretle ona ulaşan yol yoktur demişler diye sorarsan, cevaben deriz ki, bu hususta mazeretleri daha önce açıklandı ki, insanlarla akıllarının alabildiği biçimde konuşun. Alimlerin kitaplarında zikredilen de bizim zikrettiğimize muhalif değildir. Zira alimler ve ahiretle ilgili ruhani olan hususları bilmemişler ya da bilmişler fakat insanların çoğu anlayamadığı için açıklamamışlardır. Cismani olan haller bizzat şeriatın sahibinden taklit ve işitmekten başka yolla bilinmez. Ama ruhani olan kısım ruhun hakikatini bilmeye bağlıdır. Ruhun hakikatini anlamak da bizzat basiret yolu ve batını görmekle olur. Buna da ancak asli vatanından ve doğum yeri olan yerden ayrılıp din yolunun yolculuğunu seçen kimseler ulaşabilir. Zikredilen vatandan maksat şehir ve hane değildir. Zira şehir ve hane beden kalıbının vatanıdır. Beden kalıbının yolculuğunun akıllı insanlarca önemi yoktur. Belki insanın hakikati olan ruhun bir karargahı ve konağı vardır. O oradan sefer etmiştir. Ve onun o seferde her biri bir başka alem olan konakları vardır. Onun ilk karargahı mahsusattır. Sonra hayaller, sonra mevhumat ve sonra da makulattır. Makulat onun dördüncü konağıdır. İnsan kendi hakikatinden dördüncü konakta haberdar olur. Ancak insanların çoğu bu konaktan haberdar olmaz. O halde zikredilen alemlerin misalini getirmekle anlaşılmasını kolaylaştıralım. Misal şudur. İnsan mahsusat aleminde bulunduğu müddetçe fikir, akıl etmeden kendini muma vurup helak eden pervaneye benzer. Zira pervanenin sahip olduğu yalnız görmek yeteneğidir. Onda hayal ve hafıza yoktur. Zira o karanlıktan kaçıyor ve çıkmak için bir pencere arıyor. Mumun ışığını görünce onu pencere sanıp kendini ona vuruyor. Ateşin acısını bir defa tadınca ona hafızasında kalmadığı için suret hayalinde devamlı kalmaz. Hayal ve hafızası olmadığı için de ondan sakınmak yeteneğine sahip olamıyor. Bu nedenle ölünceye kadar kendini tekrar tekrar muma vuruyor. Eğer onda hayal kuvveti ve hayalleri koruyan hafıza olsaydı, o bir defa ateşin acısını tattıktan sonra bir daha mumun semtine uğramazdı. Zira diğer hayvanları bir kere dövseler, bir daha sopayı görünce kaçar. Zira onun hayali, iptidai derecede onun hafızasında kalmış olur. Demek ki bu anlattıklarımızdan mahsusatın birinci konak olduğu anlaşılır. İkinci konak muhayyelattır. İnsan bu derecede olduğu müddetçe diğer hayvanlarla aynı seviyede olur. Şöyle ki bir şeyden canı yanmayınca ondan gerektiğini anlamaz. Ancak bir defa acısını görse bir daha sakınıp kaçmaya başlar. Üçüncü konak mevhumattır. İnsan bu dereceye erişince hayvanlardan koyun ve at gibi olur. Zira koyunun bir şeyden canı yanmadan önce korkması bilinen bir gerçektir. Mesela koyun kurdu hiç görmemiş olsa ve at da arslana hiç rastlamamış olsa bile bunları ilk gördüklerinde onlardan sakınıp kaçarlar ve düşman olduklarını bilirler. Halbuki öküz ve deve cisim bakımından daha büyük şekil bakımından daha garip oldukları halde onlardan korkmazlar. Zira onların içinde yaratılan bir idrak vasıtasıyla kurdu gördüğü zaman onun düşman olduğunu ruhen anlarlar. Fakat bununla yarın olacak şeylerden sakınamaz çünkü yarın olacak şeylerden sakınmak imkansızdır. Dördüncü konak makulat konağıdır. İnsan bu dereceye erişince diğer hayvanların derecesinden kurtulur. Bu dereceye gelinceye kadar bütün hayvanlar aleminin ilk hakikatlerini görmeye başlar ve hissin, tahayyülün ve vehmin ulaşamadığı şeyleri görmeye başlar. Gelecekte olacak şeylerden sakınmaya başlar ve varlıkların şekillerinden hakikatlerine geçmeye başlar. Her şeyin değişik şekilleri altında gizli bulunan hakikatleri anlamaya başlar. Şunu da bil ki bu alemde görülebilen her şey sonsuz değildir. Zira hissedilen her şey maddeden başka bir şey değildir. Maddeler de sınırlıdır. İnsanoğlunun mahsusat aleminde olan fikir ve harekatı yeryüzünde yürümek gibidir. Herkes buna kadirdir ama dördüncü alemde olan seyir ve hareketi sadece ruhlar ve hakikatlerde olmasıyla su üzerinde yürümek gibidir. Mevhumatta hareketi su ile toprak arasında gemi içinde yürümesi gibidir. Makulat ötesinde bir makam daha vardır ki o peygamberlerin ve tasarruf ehli olan velilerin makamıdır. Bunun hayali de hava üzerinde yürümek gibidir. Bunun için Peygamber Efendimiz'e demişler ki İsa aleyhisselam su üzerinde yürüdü. Peygamber Efendimiz doğru söylediniz. Eğer yakın derecesi daha fazla olsaydı havada yürürdü. Bu sözle Peygamber Efendimiz Miraç gecesinde vaki olan kendi derecesinden haber verdi. Demek ki insan yolculuğunun konakları idrak aleminde olur. Son konağı melekler derecesine ulaşır. O halde İnsan, hayvanların en aşağı derecesinden meleklerin en yüksek derecesine yükselebilir. Alçalmak ve yükselmek insanın halidir. İnsan esfel-i safiline mi düşecek yoksa âlâ-yı illiyine mi çıkacak korkusu içerisindedir. Bu endişe ve korku için Allah Teala buyurur ki, biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler. Onlar korktular da onu insan yüklendi. Çünkü o çok zulümkârdır, çok cahildir. Ahzab suresi 72. ayet. Sonra cansızlardan her ne var ise derecesi değişmez. Zira onlar habersiz ve korkusuzdur. Melekler ise illiyyindedir. Onların da derecesi inmez. Zira onların her birisinin derecesi sabit ve muayyendir. Nitekim ayeti kerimede melekler derler ki, bizim her birimizin bilinen bir makamı vardır buyurulur. Hayvanlar ise esfel-i safilindedir. Onların yükselmeye liyakat ve kabiliyeti yoktur. İnsan bunların arasında olmakla korkulu ve tehlikeli yerdedir. Zira terakki edip meleklerin derecesini bulması mümkün olduğu gibi alçalıp hayvanların derecesine inmesi de mümkündür. Emaneti yüklenmenin manası emanet uhdesini hüsnü kabul ile kabul etmektir. Bu da insanlardan başkasına mümkün değildir. Zira insanlardan başka kimse emanet yükünü taşımaya layık değildir. Bu sözlerden maksadımız şudur. Daha önce bu gibi sözleri yani ruhani azap ve ruhani cenneti birçokları anlayamaz demiştik. Şimdi bu anlattıklarımızdan anlaşılır ki misafirlerin daima mukimlere muhalif olması şaşılacak bir şey değildir. İnsanların çoğu mukimdir. İçlerinde misafir olanlar gayet nadir ve azdır. Birinci konak olan mahsusat ve muhayyelat vatanında yerleşen kimselere hallerin ve sırların hakikati ve ruhu gösterilmedi. O kimse için ruhaniyet tahsil etmek mümkün olmadı. Ruhani olan hususların adab ve erkanını anlamaya ruhsat bulmadı. Bunun için bu bahsin şerhi diğer kitaplarda azdır. Bu itibarla ahireti bilmenin şerh ve beyanında bu kadarla iktifa edelim. Çünkü avamın aklı bundan fazlasını anlamaz. Hatta birçok akıllar bunu dahi anlamaz. XV. Bölüm Ahiretin İnkar Edilemeyişi. Bir grup ahmak ve beyinsiz insanlar işlerin hakikatini ne basiretleriyle anlayabilirler ne de şeriatın bildirdiğini kabul ederler. Ahiret işlerinde şaşar kalırlar. Şüphe onlara galip olmuştur. Bazen şehvetlerin havası onlara galebe çalmasıyla ahireti inkar etmek tabiatlarına uygun gelir. Şeytan devamlı ihva vermekle kalplerinde bulunan inkar kuvvetini arttırır. İnkarları o dereceye varır ki cehennem hakkında anlatılanları, insanları yalnızca korkutmak için cennet hakkında söylenenleri ise asılsız teşvikler sanarak arzu ve şehvetlerine uyarlar. Şeriate uyanlara ahmak ve hakir gözüyle bakarlar ve bunlara aldatılmışlar, tuzağına düşmüş derler. O halde böyle ahmakların bu gibi sırları ve gizlilikleri delilleriyle anlamaları mümkün müdür? O halde onları doğru yola davet etmek gerekir. Şu açık sözle onlara hitap edip demek gerekir ki, eğer sizin zannı galibiniz bu 124 bin peygamberin ve bütün hakimlerin, bu kadar alimlerin ve bütün velilerin yanıldıkları ve aldandıkları şekilde ise ve siz bu kadar ahmaklığınızla hakikati hali anlamışsanız, acaba inancınız mahsusat aleminde ruhlar aleminin misalini idrak etmemekle aldanmanız mümkün değil midir? Eğer kendi yanılmalarını caiz görmeyip derlerse ki, iki sayısının bir sayısından fazla olduğunu bildiğimiz gibi biliriz ki, ruhun asla hakikati ve onun baki kalması yoktur. Ölümden sonra ne ruhani ne de cismani rahat ve acı yoktur. Eğer bunu diyorlarsa onların mizacı bozulmuştur. Onlardan ümit kesmek gerek. Zira o grup hakkında Allah Teala buyurur ki, eğer sen onları hidayete davet edersen asla onların hidayet bulur hali yoktur. Eğer onun imkansız olması bizce zaruri değildir. Belki haddi zatında mümkündür fakat uzaktır. İşin gerçeği yakin yahut zannı galip ile bilinmeyince, yalnız zayıf bir zan ile niçin kendi nefsimi zühd-ü takva ile men edip dünya lezzetlerinden mahrum edeyim derler ise, cevabında deriz ki, şeriat yolunu tutup istikameti elden bırakmamak aklen size lazım oldu. Zira akıllılar tehlike büyük olunca zan zayıf olsa da ondan kaçınırlar. Mesela sen bir yemeği yemeye başlarsan, birisi sana bu yemeğe yılan dokunmuştur derse, şüphesiz ondan el çekip bırakırsın. Her ne kadar kendisi bu yemeği yemek için bu yalanı uydurma ihtimali var ise de, fakat doğru olması da muhtemel olduğu için kendi nefsine hitap edip dersin ki, bu yemeği yemezsem açlık acısını çekmek kolaydır. Fakat yersem belki doğru söylemiştir, o zaman ölürüm. Bunun gibi hasta olup ölmek korkusundan olsan, bir remilci sana, bana bir akçe ver, sana bazı tılsım ve işaretler yazarım, sıhhat bulursun derse, her ne kadar onun yapacağı işaretler ile senin sıhhatin arasında bir ilişki olmadığını kuvvetli zannınla biliyorsan da, doğru olabilir, sıhhat ihtimali için bir akçe elden çıkarmak kolaydır dersin ve eğer bir müneccim sana falan yıldız falan yere gelince falan ilacı kullan bu sıkıntıyı atlatırsın derse, olur ki doğru söylüyor iyileşirim, fakat yalan söylüyorsa bu ilacı kullanmak zahmetine katlanmak kolaydır dersin. O halde akıllı kimseler yanında 124 bin peygamberin sözü, hakim, alim ve velilerden bu kadar uluların ittifakı, bir müneccimin, bir remilcinin, bir kafirin ve bir tabibin sözünden daha aşağı değildir. Şu halde büyük bir beladan kurtulmak için önemsiz bir zahmeti çekmen isabetsizlik değildir. Az olan eziyet ve zahmete katlanmak nispeten kolaydır. Dünya ömrünün ne kadar olduğunu bilen ve sonsuz ebede nispetle dünyanın ne kadar kısa olduğunu düşünen bir kimse, dünyadan bu kadar zahmeti çekmek, bu gibi büyük tehlikelere maruz kalmaktan daha kolay olduğunu anlar. Bunu düşünen akıllı şüphesiz şunu der: peygamberler ve veliler zümresi sözlerinde doğru oldukları takdirde ben böyle ebedi azapta kalırsam ne yaparım? Ve bu geçmiş birkaç günlük dünya rahatı bana ne kazandırır? Halbuki onların sözlerinin doğru olması haddi zatında mümkündür. Ebedin manası şudur ki, eğer bütün dünya darı ile dolu olsa ve bir kuşa bin yılda bir tanesini yiyeceksin diye emir verilse o darı biter, fakat ebedden bir şey noksan olmaz. O halde bu kadar uzun bir zamanda azap, gerek ruhani, gerek cismani, gerek hayali olsun, katlanması nasıl kabil olur? Dünya tasasının böyle azap yanında ne önemi ve itibar olur? Bu hususu tam manasıyla düşünen hiçbir akıl yoktur ki, bunun gibi büyük tehlikeden sakınmakta ve her ne kadar zahmetli de olsa, bu tehlike şüpheli de olsa, ihtiyatlı davranmak lüzumunu idrak etmesin. Zira çok insanlar denizlerde uzak seferlere çıkarlar ve sonsuz zahmetler çekerler. Hepsinin bu sıkıntılara katlanması zanni faydalar içindir. Eğer ahirete hazırlanan kimsede yakîn yoksa en azından zayıf zan vardır. Kendini acıyor ise zayıf ihtimali gözetip ihtiyarı elden bırakmaz. Bunun içindir ki Hazreti Ali radıyallahu anh bir dinsizle münazara ederken buyurdu ki, eğer işin gerçeği senin dediği gibi olursa hem sen kurtulursun hem de biz kurtuluruz. Fakat benim dediğim gibi olursa biz kurtuluruz, sen de ebedi azapta kalırsın. Hazreti Ali'nin bu sözü söylemesi o dinsizin itikadının zayıf olduğu içindi. Yoksa bu hususta kendisinin şüphesi olduğu için değildi. Zira feraset ve kıyasetle o dinsizin gerçeği anlayamayacağını anlamıştı. O halde bu açıklamalardan şöyle anlamak gerekir. Dünyada ahiret azığından başka şeylerle uğraşanlar gayet ahmaktır. Bunun da sebebi gaflet ve dalalet olup işin akıbetini düşünmemektir. Zira dünya arzuları ve nefsi hususlar onları düşünmeye engel olmuştur. Yoksa gerçeği yakinen yahut zannı galiple bilenler, aklen bu büyük tehlikeden sakınıp selamet yolunu seçmeleri vaciptir. Müslümanlık ünvanıyla ilgili olan kendi nefsini tanımak, Allah Teala'yı tanımak, dünyayı tanımak, ahireti tanımak bahisleri Allah'ın inayetiyle tamam oldu. Bundan sonra Müslümanlığın muamele rükünlerine başlayacağız inşallahü teala. Evet değerli dinleyenlerimiz, Müslümanlığın şartları. Müslümanlık ünvanının marifetini, kendi nefsimizi, Allah Teala'yı, dünyayı ve ahiret tanımak ile bitirdik. Bundan sonra Müslümanlık muamelesinin rükünleriyle meşgul olmak gerekir. Zira insanın saadeti Allah Teala'yı tanıyıp ona kulluk etmekle mümkün olur. Marifetin aslı zikredilen dört marifet ünvanıyla hasıl oldu. Kulluk yolu da bundan sonra zikredilecek dört rükn ile hasıl olur. Birincisi zahiri ibadet ile süslenmektir. Bu ibadet rüknüdür. İkincisi maişet yoluyla hareket ve sekenatını hüsnü edep ile yapmaktır. Bu muamelat rüknüdür. Üçüncüsü kalbini yaraşmaz ahlaktan temizlemektir. Bu da kalbi pâk ve temiz yapmak rüknüdür. Dördüncüsü de kalbi yaraşır sıfatlar ile süslemektir. Bu da kalbi tamir ve tezyin etmek rüknüdür. İbadet beyanında olan birinci rükün 10 asıl üzere tertip edilmiştir. Birinci asıl ehli sünnetin itikadını doğru öğrenmek hakkındadır. İkinci asıl, ilmi aramanın fazileti ve ahkamı hakkındadır. Üçüncü asıl, temizlik ve şartları hakkındadır. Dördüncü asıl, namaz kılmanın adabı hakkındadır. Beşinci asıl, zekatın ve zekatın kime vacip olması ve kime verilmesi hakkındadır. Altıncı asıl, orucun fazileti ve ahkamı hakkındadır. Yedinci asıl hac etmek ve esbab-ı haccı tertip edip yol azığını hazırlamak hakkındadır. Sekizinci asıl Kur'an okumak hakkındadır. Dokuzuncu asıl zikirlerin ve duaların fazileti ve ahkamı hakkındadır. Onuncu asıl virtlere ve ibadetlere riayet etmek hakkındadır. Rabbimiz bizlere nasip ederse, ömrümüz yeterse biz de bu asılları, bu rükünleri okumaya gayret edeceğiz inşallah. İmam Gazali Hazretleri'nin bu eşsiz eseri Kimya-i Saadet'indeki bu güzel fasılları, rükünleri, asılları sizlerle paylaşacağız. İnşallah bize ayrılan süre burada bu hafta yine sona erdi. Haftaya kaldığımız yerden, ibadetler bölümünden devam edeceğiz inşallah efendim.